Ayrım 8.
Adamlar kasketlerini çıkarıp babama başsağlığı diliyor ve bir bira içersin artık diyorlar. Babam bira ikramlarını hiç reddetmiyor ve derken Kevin Berry ile Roddy McCurley'nin şarkılarına başlıyor. Ardından hiç duymadığım şarkılar söylüyor. Amerika'da ölen küçük kızı Margaret için ayrı ağlıyor. Devlet hastanesinde ölen oğlu Oliver için ayrı ağlıyor. Çıkarttığı sesler, bağırması ve ağlaması beni ürkütüyor. Bir an önce eve dönüp iki kardeşimle ve annemle olmak istiyorum. Nihayet bardaki adam bayım diyor. Acına çok üzüldük ama artık bu çocuğu eve götürmen gerek. Ateşin başında ağlayan annesini yalnız bırakmayın. Babam bir bira daha diyor. Bir tanecik daha. Adam olmaz diyor. Babam yumruklarını bara vuruyor. Ben İrlanda için dövüşmüş adamım diye bağırıyor. Barmen gelip babamı kolundan tutuyor. Babam onu itiyor. Pah eniştem hadi Meriç'i diyor. Kaba dayılığa gerek yok. Eve Angela'nın yanına dönmelisin. Yarın cenaze kalkacak. Bak evde iki tatlı çocuğun seni bekliyor. Birkaç adam birden babamı yerinden kaldırana kadar babam direniyor. Onu sokağa atıyorlar. Pah enişte yiyecek torbamızla arkasından sendeleye sendeleye çıkıyor. Gel evlat diyor bana. Babam bir bira daha içmek için başka bara girelim diyor. Pah enişte parası kalmadığını söylüyor. Babam oğlunu kaybettiğini söyleyeceğini ve kendisine bira ısmarlamayacaklarını söylüyor. Pah enişte bu hiç de yakışık almaz diyor. Babam onun omzunda ağlıyor. Sen iyi bir dostsun. Pah enişte onun sırtını sıvazlıyor. Biliyorum çok acım, çok acı ama zamanla bunu da atlatacaksın. Babam doğrulup ona gözlerini dikiyor. Asla diyor, asla. Ertesi sabah atlı bir arabayla hastaneye geldik. Oliver'ı arabayla getirdiğimiz beyaz sandığın içine koydular. Onu mezarlığa götürdük. Beyaz sandığı bir çukura koyup üstünü toprakla örttüler. Annemle Ece teyze ağlıyorlardı. Anneannem ise kızgın görünüyordu. Babam Peking enişte ve Pet dayı ağlamıyorlardı ama çok üzgündüler. Erkekler ancak o siyah köpüklü şeyden içince ağlayabiliyor demek diye düşündüm. Mezar taşlarına ve ağaçlara konan kargalardan hiç hoşlanmadım ve Oliver'ı orada onlarla bırakmak istemedim. Kargalardan birine taş attım ama taş Oliver'ın mezarına düştü. Babam kargalara taş atmamamı, onların ölmüş insanların ruhları olabileceğini söyledi. Ruh ne demek bilmiyordum ama sormadım çünkü hiç umurumda değildi. Oliver ölmüştü ve ben kargalardan nefret ediyordum. Büyüyünce bir gün torba taşla buraya gelip bütün kargaları öldürecektim. Mezarların üstü karga leşleriyle dolacaktı. Oliver'ın cenazesinin ertesi günü babam işsizlik sigortasından parasını almaya gitti. 19 şilin ve 6 pens. Öğlende döneceğini ve kömür getireceğini söyledi. Ateşe yakıp jambonla yumurta yaparak Oliver'ın anısına yemek yiyecektik. Belki bir iki şeker de getiririm dedi. Öğlen oldu. Babam gelmedi. Bir saat derken iki saat geçti. Dükkanları dolaşıp aldığımız patatesleri haşlayıp yedik. O Mayıs günü akşam güneş batana kadar babamdan hiçbir haber almadık. Ta ki barların kapandığı saatlerde şarkı söyleyerek Windmill Caddesi'nden geldiğini duyana kadar. Hepimiz nöbet tutsak bile neye yarar? Batı uykuda çünkü, batı uykuda. Ağla benim zavallı erinim, ağla. Uyuyor konnakt bak derin uykuda. Gölle ova gülümser, tertemiz, özgür. Hadi şarkı söyle, şarkı söyle. İnsanlar özgürlüğü öğrensin bırak. Rüzgarın uğultusuyla, dalgaların sesiyle. Odaya sallana sallana girdi. Duvara yaslanıp durdu. Burnu akıyordu. Elinin tersiyle burnunu silerek dili dolana dolana bir şeyler söylemeye çalıştı. Çocuklar bu saatte yatmış olmalıydılar. Çocuklar beni dinleyin. Hadi yatağa. Çocuklar aç. Annem karşısına dikildi. Para nerede? Kızarmış balıklı patates alacağız ki yatmadan önce midelerine bir şeyler girsin. Annem babamın ceplerine saldırdı. Babam onu iterek çocukların yanında ayıp şeyler yapma dedi. Annem ısrarla ceplerini karıştırmaya çalışıyordu. Nerede para? Çocuklar aç diyorum alçak herif. Yine mi içkiye yatırdın paraları? Yine Brooklyn'deki gibi başladın değil mi? Ah zavallı Angela'm, zavallı Margaret ve zavallı Oliver. Bana doğru sendeleyerek yaklaştı. Burnuma o içi kokusu geldi. Babamın gözyaşları ve tükürükleriyle yüzüm sırılsıklam olmuştu. açtım. Tepemde ağladıkça ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra beni bırakıp Meleçi'ye sarıldı. Hala zavallı kız kardeşiniz, zavallı erkek kardeşiniz diye ağlıyordu. Toprağın altında buz gibi yatıyorlar. Uslu çocuklar olup duamızı etmeli, annemizi dinlemeliymişiz. Zor günler geçirdiğimiz ama Meleçi ile benim artık okula gitme zamanımızın geldiğini söyledi. Okumak gibisi yoktur. Adam olun. İrlanda için savaşın. Annem artık Windmill Caddesi'ndeki o odada Oliver'ın anısıyla yaşayamayacağını söylüyor. Uyku uyuyamıyor. Her yerde Oliver'ı görüyor. Oliver'ın yatakta uyurken, yerde oynarken, babasının kucağında otururken ki hayali gözlerinin önünden gitmiyor. Ölçün içinde bu evde oturmanın çok zor olduğunu, ikizinin yokluğu yüzünden bir anne olarak kendisinin çektiği acıdan bile daha fazla acı çektiğini söylüyor. Harstong sokağına giderken iki karyolası olan bir oda kiralıkmış. 6 kişinin yani 5 kişinin aynı yatakta yatmasından daha iyidir. Orayı tutacağız ve babam parasını almaya gittiği gün annem de onunla gidecek. Babam bunu yapamazsın diyor, rezil olurum. Kuyrukta yalnızca erkekler var, kimsenin karısı gelmiyor. Bunu sen düşün diyor annem. Parayı barlarda yemeseydin, Brooklyn'de yaptığım gibi seni takip etmek zorunda kalmazdım. Babam utancından yerin dibine gireceğini söylüyor. Annem umurumda değil diyor. Harstrong'daki evi istiyorum. Brooklyn'deki gibi banyosu koridorda. O da çok güzel, sıcacık ve rahat. Ne pire var ne de insanı öldüren bir rutubet. Hem Lewis David okulunun sokağında. Meleçi ile Frank öğlende eve gelip bir çay içip kızarmış ekmek yerler. Perşembe günü annem babamın peşinden gidiyor. Kuyrukta babamın hemen arkasında duruyor ve adam parayı uzatırken annem alıveriyor. Kuyruktaki adamlar birbirini dürtüp gülüşüyorlar. Babam rezil oluyor. Hiçbir erkeğin karısı kocasının parasını böyle elinden alamaz. Bir erkek hiç değilse 6 pence'le at yarışı oynayıp bir bira içebilmeli. Bütün kadınlar böyle yapacak olsa at yarışları olmaz. Guinness biraları iflas eder. Ama annem parayı alıyor ve Harstrong'daki eve taşınıyoruz. Sonra öğücünü kucağına alıp bizi Lamy David Okulu'na götürüyor. Baş öğretmen Mr. Scullin pazartesi günü bir defter, bir kalem ve ucu iyi olan bir dolma kalemle okula gelmemizi söylüyor. Okula bitli gelmeyeceğiz. Yere sümkürüp veren mikrobu saçmayacağız. Burnumuzu kolumuza değil temiz bir mendile ya da bir bez parçasına sileceğiz. Söyleyin bakalım, sizler uslu birer çocuk olacak mısınız? Evet, olacağız. O da ne? Bunlar Kuzey Amerikalı mı? Annem Margaret'tan başlayıp Oliver'dan bitirerek hikayemizi anlatıyor. Mr. Scullin, ah tanrım, ah tanrım, dünyada ne büyük acılar var diyor. Pekala, küçük Meleçi'yi ana sınıfına, büyüğü 1. sınıfa koyacağız. Zaten tek öğretmen aynı odada 2 sınıfa birden bakıyor. Hadi bakalım, pazartesi sabahı tam 9'da burada olun. Davis Devlet Okulu'ndaki çocuklar bizim aksanımızın neden böyle olduğunu soruyorlar. Onlara Kuzey Amerika'dan geldiğimizi söylüyoruz. Gangster mi yoksa kovboy mu olduğumuzu merak ediyorlar. İrice bir çocuk yüzünü yüzüme yaklaştırıp sana soruyoruz diyor. Gangster misiniz, kovboy mu? Bilmiyorum diyorum. Eliyle göğsümden itiyor. Meleçi hemen atılıyor. Ben gangsterim, Frank de kovboy işte. İrice çocuk kardeşin çok uyanık diyor. Sense aptalın tekisin. Etrafımızı saran çocuklar heyecanla bağırışıyorlar. Hadi dövüşün, dövüşün. Çocuk beni öyle bir itiyor ki kendimi yerde buluyorum. Freddy Leibovitz'in bana vurduğunda olduğu gibi gözlerim kararıyor. Kalkıp çocuğa tekme tokat girişiyorum. Onu yere deviriyorum. Saçlarından tutup kafasını yere vuracakken biri beni çekiyor. Öğretmen Mr. Benson kulağıma yapışmış bacaklarımı vuruyor. Seni serseri, Amerika'da bunu mu öğrendin sen? Bak bu okulda ya doğru dürüst davranırsın ya da sana gününü gösteririm. Avuçlarımı açtırıp sopasıyla vuruyor ve derhal evine git diyor. Annene kötü bir çocuk olduğunu söyleyeceksin. Tekrar et. Ben kötü bir çocuğum. Ben kötü bir çocuğum. Şimdi kötü bir Kuzey Amerikalı çocuğum de. Kötü bir Kuzey Amerikalı çocuğum. Meleçi o kötü değil diye bağırıyor. Kötü olan bu çocuk. Bize kovboy musunuz, gangster misiniz dedi. Böyle mi dedin Heffernan? Şaka yapmak istemiştim efendim. Şaka filan yapmak yok Heffernan. Kuzey Amerika'dan gelmeleri bu çocukların kabahati değil. Değil efendim. Sen Heffernan, her gece dizlerinin üzerine çöküp Kuzey Amerikalı olmadığın için Tanrı'ya şükretmelisin. Çünkü eğer Kuzey Amerikalı olsaydın, Atlantik Okyanusu kıyılarındaki en büyük gangster olurdun. Al Capone senden ders almaya gelirdi. Bir daha bu iki çocuğa sataştığını görmeyeceğim. Peki efendim. Heffernan, eğer bir daha böyle bir şey olursa seni mahvederim. Hadi şimdi herkes evine gitsin. Limide 6 öğretmen var ve hepsinin de kayışları, kamışları ve dikenli sopaları var. Sopayla insanın omuzlarına ya da kıçına, bacaklarına ve özellikle avuçlarına vururlar. Okula geç kalırsan vururlar, gülersen vururlar, kalemin mürekkep akıtırsa vururlar, konuşursan vururlar, dersini bilmezsen vururlar. Tanrı'nın bu dünyayı neden yarattığını bilmezsen, Limerick'in koruyucu azizini bilmezsen, Apodes duasını ezbere okuyamazsan vururlar. 19'u 47 ile toplayıp birbirinden çıkartamazsan vururlar. İrlanda'nın 32 bölgesinin büyük şehirlerini ve ürünlerini bilmezsen vururlar. Duvardaki mürekkep lekesi ve tükürük izlerinden geçilmeyen haritada Bulgaristan'ın yerini gösteremezsen vururlar. Haritayı bu hale getiren yaramaz çocuklar okuldan sonsuza dek atılmıştır. İrlanda dilinde adını söyleyemezsen, dua okuyamazsan ve çişe gitmek için izin almayı bilmiyorsan yine vururlar. Bu konuda büyük sınıftaki çocukları dinlemenin yararı vardır. Öğretmenlerin nelerden hoşlanıp nelere kızdığını onlar bilir. Bir öğretmene göre dünyanın en büyük adamı Eamon de Valera'dır. Diğerine göre Michael Collins. Bunu bilemezsen dayak yersin. Mr. Benson Amerika'dan nefret eder. Bunu asla aklından çıkarmamalısın, yoksa Mr. Benson adamı fena halde döver. Mr. Odea İngiltere'den nefret eder. Bunu asla aklından çıkarmamalısın, yoksa Mr. Odea adamı fena halde döver. Oliver Cromwell hakkında iyi bir şey söyleyecek olursan bütün öğretmenlerden dayak yersin. Her iki avucuna 6'şar kez diş budak sopası ya da dikenli sopayla vursalar bile ağlamayacaksın. Yoksa mahallevi çocuğu diye alay ederler. Diğer çocuklar seninle alay ederlerse başlarına gelecek vardır. Bir gün öğretmenler onları dövdüğünde gözlerinden bir damla yaş akmadan durabilmek için kendilerini tutmak zorunda kalırlar. Bazı büyük çocuklar dayağı yerken ağlamamızın öğretmenlerin hoşuna gittiğini söyler. Çünkü ağlamazsan öğretmen küçük düşer ve bir dahaki sefere gözyaşı değil kan gelene kadar döver adamı. Sınıf arkadaşlarının önünde ağlamak istemezsin ama öğretmenler bundan hoşlanır. Mr. Odea her seferinde insanı ağlatmayı ve arkadaşlarının önünde rezil etmeyi en iyi beceren öğretmendir. Ama tabii ağlamamak en iyisidir çünkü okulda çocuklarla birlik olmak önemlidir. Öğretmenlere bu zevki tattırmamak gerekir. Okulda dayak yiyince annene babana şikayet edemezsin. Bunu hak etmişsindir. Artık bebek değilsin derler. Oliver'ın öldüğünü ben biliyorum. Meliçe de biliyor ama Eugene hiçbir şeyi bilecek yaşta değil. Her sabah yataktan kalkar kalkmaz Oli, Oli diye ağlıyor ve yatakların altında onu arıyor. Pencereden dışarı oynayan çocuklardan Oliver gibi sarışın olanları göstererek ağlıyor. Annem de hışkırıklarını tutamayarak ona sarılıyor. Eugene onun kucağından kurtulmaya uğraşıyor çünkü gidip Oliver'ı bulmak istiyor. Annemle babam Oliver'ın cennette meleklerle oyun oynadığını ve bir gün ona kavuşacağımızı anlatmaya çalışıyorlar ama Eugene sadece 2 yaşında ve hiçbir şey anlamıyor. Yeteri kadar kelime bilmiyor çünkü. Bu da herhalde dünyanın en kötü şeyi. Meliç ile ben onunla oynuyoruz. Kafamıza tencereleri koyup yere düşürüyoruz ya da ayağımız takılıp da düşmüş gibi yapıyoruz ve onu güldürüyoruz. Onu parka götürüyoruz. Renk renk çiçekleri gösteriyoruz. Köpekleri seviyoruz ve çimlerin üstünde yuvarlanıyoruz. Öçin parkta sarı saçlı bir çocuk görünce artık öyle demiyor. Sadece eliyle onu işaret ediyor. Babam bizim gibi ağabeyleri olduğu için Eugene'in şanslı olduğunu, çünkü ona Oliver'ı unutturmak için çaba harcadığımızı söylüyor. Yakında Tanrı'nın da yardımıyla Oliver'ı tamamen unutacak. Ama o da öldü. Oliver'ın gitmesinden 6 ay sonra berbat bir Kasım sabahı uyandığımızda Eugene yatakta buz kesmişti. Doktor Troy geldiğinde çocuğun zatürreden öldüğünü söyledi ve annemle babama neden onu daha önce hastaneye getirmediklerini sordu. Annem bilmiyorduk dedi. Babam da bilmiyorduk dedi. Doktor Troy çocuklar bu yüzden ölüyor işte. Anaları babaları bilmediği için. Dönüp bize baktı. Eğer bu çocuklardan birinde en ufak bir öksürük ya da göğsünde bir hırıltı fark ederseniz anında hastaneye getireceksiniz. Gece gündüz önemli değil, derhal, anlaşıldı mı? Çocuklara dikkat edin. Bu ailede göğüs hastalıklarına eğilim var. Sonra annemin durumu için çok üzüldüğünü söyledi ve ona bir reçete yazdı. Tanrı size çok yüklenmiş, çok. Anneannemle Ece teyze geldiler. Anneannem öğücünü yıkarken Ece teyze çarşıya gidip küçük beyaz bir elbiseyle tesbih aldı. Öğücüne küçük beyaz elbiseyi giydirdiler ve onu pencerenin önüne Oliver'ı beklediği yere yatırdılar. İki elini göğsüne koyup tesbihi bileklerine geçirdiler. Büyük annem saçlarını alnından geriye taradı. İpek gibi saçları var. Annem de ayakları üşümesin diye battaniye ile örttü. Annemle Eci teyze sessizce birbirlerine baktılar. Babam Karyola'nın ayak ucunda yumruklarını bacaklarına vura vura ah ah diyor. Ah Öcanım, bebeğim, sana Şennon nehri dokundu. Suların rutubeti seni de Oliver'ı da aldı. Annem kes şunu dedi. Hepimizin iyice sinirini bozuyorsun. Bana reçeteyi verip köşedeki eczacı O'Connor'a git dedi. Doktor Troy'un iyi yüreği sayesinde buna para ödemeyeceğiz. Babam da benimle gelmek istedi. Cizvit Kilisesi'ne gidip Margaret, Oliver ve Eugene için dua ettik. Hepsi cennette mutluydu. Eczacı hapları verdi, kiliseye uğrayıp dua ettik ve eve döndük. Anneannem babama para verip bardan birkaç şişe sert bira almasını söyledi. Annem itiraz edecek oldu ama anneannem onun seni gibi hapları yok dedi. Tanrı bize sabır versin. Bir bira onu biraz olsun rahatlatır. Sonra babama ertesi gün cenazeciye gitmesini söyledi. Aynı tabutu arabaya koyup getireceklerdi. Bütün gece barda takılıp bütün parayı bitirmesin diye beni de babamla gönderdi. Babam önce yok yok dedi. Frankie'yi barlara sokama. O halde sen de orada oyalanmadan biranı alır çıkarsın. Babam kasketini giydi. Suits Pub'a gittik. Kapıdan beni geri gönderdi. Bir bira içip eve döneceğini söyledi. Olmaz dedim. Söz dinle ve eve zavallı annenin yanına git. Olmaz. Benim kötü bir çocuk olduğumu söyledi ve Tanrı'nın bu yaptığımdan hoşlanmayacağını da ekledi. Sensiz eve dönmüyorum dedim. Dünya ne hale geldi diye söylenerek içeri girdi. Bir bira içip birkaç şişe de yanına aldı ve eve döndük. Paketink bir şişe viski ve birkaç birayla bizdeydi. Pet dayım kendi için iki şişe bira getirmişti. Yere oturup şişelerini kollarıyla sarmış, bunlar benim deyip duruyordu. Bunlar benim. Elinden alacaklar diye korkuyordu. Kafası üstüne düşen insanlarda birilerinin birasını elinden alacağı korkusu oluyor. Tamam Pet dedi anneannem sonunda. Kendi biranı kendin iç. Kimsenin onları elinden alacağı yok. Paketink mutfak masasında kendi biralarını içiyor ve herkese birer yudum viski ikram ediyordu. Annem hapını aldı, kucağında Melici ateşin karşısına oturdu. Melici'nin saçları tıpkı öcününkilere benziyor diye tekrarlayıp duruyordu. Ece teyze de benzemiyor diye iddialaşıyordu. Sonunda anneannem böğrünü bir dirsek atıp teyzemi susturdu. Babam ocakla öcünün yattığı karyolanın ortasında duvara yaslanmış birasını içiyordu. Paketink hikayeleri anlatıyor, büyükler gülüyordu. Ama aslında gülmek istemiyorlardı. Ya da ölü bir bebeğin bulunduğu bir evde gülmemeleri gerektiğini düşünüyorlardı. Payin işte İngiliz ordusundayken Fransa'ya savaşmaya gittiğinde Almanların attığı sis bombasından o kadar hastalanmış ki onu hastaneye kaldırmışlar. Bir süre hastanede tuttuktan sonra tekrar cepheye göndermişler. Yaralı İngiliz askerlerini ülkelerine yollamışlar ama İrlandalıların yaşaması ya da ölmesi kimsenin umurunda değilmiş. Payin işte de ölmediği gibi muazzam bir serveti yapmış. Siperlerdeki müthiş bir sorunu çözmüş. Siperler çamur ve rutubet içinde olduğundan çay için su kaynatmak bile imkansızmış. Payin işte kendi kendine bunca gaz yuttum diye düşünmüş. Bunu ziyan etmek yazık olur. Kıçına bir boru takmış ve bir kibrit çakarak ateş yakmış. İstediğin çaydanlıkta çay kaynat. Bunu duyan herkes çay suyu kaynatmak için Pa enişteye para vermeye başlamış. Öyle çok para kazanmış ki generallere rüşvet vererek ordudan ayrılmayı becermiş ve Paris'e gitmiş. Orada artistlerle, mankenlerle iyi şarap içerek gününü gün etmiş. Parasını har vurup harman savurmuş. O kadar ki Limerick'e geldiğinde 5 parasızmış. Tek bulabildiği iş gaz işletmelerindeki bu işi olmuş. Ocağa kömür atmak. Vücudundaki gazla hala bir kasabanın bir yıllık elektrik enerjisini sağlayabilirmiş. Eçi teyze, bir çocuğun ölüsü başında beklerken anlatılacak şey mi bunlar diye kızdı. Anneannem ise tam tersine asık suratla oturacağımıza bunları dinlemek daha iyi dedi. Biralarını kollarıyla ve bacaklarıyla koruma altına almış bir halde yerde oturan Pet dayı bir şarkı söylemek istedi. Road to Russian. Russian yolu şarkısını söylerken sürekli Russian, Russian deyip duruyordu. Babası onu kafa üstü düşürdüğü için şarkının sözlerini doğru dürüst hatırlayamıyordu. Her söyleyişinde başka sözler uyduruyordu. Anneannem çok güzel bir şarkı olduğunu söyledi. Paketinkti. Karısı alt etmiş dedi. Derken babam gidip annemle yattığı yatağın kenarına oturdu. Elindeki şişeyi yere bırakarak elleriyle yüzünü örtüp ağladı. Frank, Frank diye beni çağırdı. Bana annemin Meliçe'ye sarıldığı gibi sarılabilmesi için yanına gitmek zorunda kaldım. Anneannem artık biz de evlerimize gidip biraz uyuyalım dedi. Yarın cenaze var. Hepsi yatağın önünde diz çöküp birer dua okudu ve Öcü'nün alnından öptü. Babam beni kucağından indirerek ayağa kalktı. Onları uğurlarken başıyla tek tek hepsini selamladı. Arkalarından bütün bira şişelerini kontrol ederek hepsini kafasına dikti. Viski şişesinin içini parmağıyla sıyırıp yaladı. Masanın üstündeki gaz lambasını söndürerek Meliçi ile benim yatmamız gerektiğini söyledi. O gece annemle babamın bizimle yatması gerekiyordu çünkü öbür yatakta Öcün yatıyordu. Oda karanlıktı. Sadece sokak lambasının Öcün'ün ipek gibi saçlarını vuran gümüş rengi ışığı vardı. Sabah babam ateşi yakıp çayı yapıyor, ekmekleri kızartıyor. Anneme çayıyla tostunu getiriyor ama o eliyle tabağı itip duvara dönüyor. Babam Meliç ile beni Öğüt'ünün yanına çağırıp bir dua okumamızı söylüyor. Bizim yaşımızdaki çocukların duasının cennette 10 kardinal ile 40 rahibin duasından daha değerli olduğunu anlatıyor. Duadan sonra kendimizi kutsamayı gösteriyor ve amin diyor. Sevgili Tanrım, istediğim bu muydu? Oğlum Öğüt'ünü istedin. Onun kardeşi Oliver'ı da aldın. Kız kardeşleri Margaret'ı zaten daha önce almıştın. Bütün bunları sorgulamaya hakkım yok değil mi? Tanrım, sen büyüksün. Neden çocukların ölmesi gerektiğini bilmiyorum ama bu senin iraden. Shannon nehrinde onları öldürmesini söyledin. O da çocuklarımı öldürdü. Artık merhamet et. Bize bu iki çocuğumuzu bağışla. Tanrım, senden başka isteğimiz yok. Amin.